Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda Riyas-ı Salihin'in Tevazu ve Müminlere Kol Kanat Germek bölümündeyiz. 609. hadis-i şeriften devam edeceğiz inşallah. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yediği zaman üç parmağını da yalardı ve bu konuda şöyle buyururdu. İzâ sakatat lokmatu ahadikum fel yumut anhel eza vel ye'kulha ve la yedâhâ lişşeytân. Herhangi birinizin lokması yere düştüğü zaman bulaşan şeyi temizleyip lokmayı yesin. Onu şeytana bırakmasın. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tabağın sıyrılmasını emrederek fe innekum la tedrun fi ayyi ta'amikumul bereke. Zira bereket yemeğin neresindedir bilemezsiniz buyururdu. Bugün belki bazı insanlara garip gelebilir burada anlatılanlar ama o zaman için tabii ki kaşığın çok yaygın olmadığı, yemeklerin elle yenildiği bir zaman ve elin yemekten önce güzelce yıkandığı, yemekten sonra da yıkandığı bir sünnet ortamı. İslam bu temizliği getirdi, insanlara öğretti. Yemekten önce mutlaka eli yıkamak, yemekten sonra da eli yıkamak, bunun bereket olduğunu Efendimiz bildiriyor. Dolayısıyla temiz eliyle insanın artık yiyeceklerini alması, herhalde şöyle insafla düşündüğümüzde kaşıkla almasından daha sağlıklıdır. Kaşıkta bulaşık makinesinde veya insan eliyle yıkanan bir şey, yani steril bir şey değil. İnsanın eli temiz olduğu müddetçe herhalde kaşıktan daha iyidir. Yoksa alışkanlıklarımıza göre hüküm vermemek lazım. Biz işte kaşıkla yemeye alıştık, elle yiyemeyiz, el temiz de olsa diye böyle bir hüküm vermemek lazım. O zaman için Efendimiz eliyle, temiz eliyle yediği zaman, tabii ki bunu şöyle de tutturmamak lazım. Bugün işte elle yemek sünnettir, kaşıkla değil elle yemek lazım diye de tutturmamak lazım. Çünkü o zamanın imkanlarıyla şimdinin imkanları farklı. Efendimiz yemeği yediği zaman üç parmağını da yalardı. Buradan hikmet nedir? İsraf etmemek, parmaklarda kalan yiyecekleri israf etmemek, temizlemek. İsraf ne göstergesidir? İsraf bir kibir göstergesidir. Bu bölümde tevazu bölümü olduğu için Efendimizin tevazuuna bir örnektir bu. Burada Efendimiz hem parmaklarını güzelce temizliyor hem tabağı güzelce temizlemeyi öğretiyor. Bugün bakıyoruz maalesef çok eğitimli insanların bile yemek yemekten haberin olmadığını, işte tabakta yemeğin yarısını bıraktığını, israfa dikkat etmediğini görüyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik hakikaten. İsraf konusu, işte yemeğin bırakılması, çöpe atılması. Bunlar gerçekten bir eksiklik. Bunları insanlara öğretmek lazım. Peygamberimizin sünnetini öğretmek lazım. Hadisle ilgili hocalarımızın açıklamaları şöyle. Resulullah Efendimiz katı yemekleri çoğu zaman üç parmakla yerdi. Yiyecekleri bir kepçe gibi kavrayan baş parmak, şehadet parmağı ve orta parmağı kaşık veya çatal gibi kullanırdı. Gerektiğinde dördüncü veya beşinci parmağı kullandığı da olurdu. Peygamber Efendimiz yemekten sonra parmaklarını yalar, tabağı bir ekmek parçası veya benzeri bir şeyle iyice sıyırır. Böylece besin değeri olan şeyleri israf etmezdi. Zaten orada çok yemek çeşitliliği de yok yani. İşte hurma yağla karıştırılan bir yemek var. Dolayısıyla çok fazla da böyle bugünkü bir yemek çeşitliliği de yok. Efendimizin burada daha çok katı yemekleri eliyle yediği ifade ediliyor. Parmaktaki veya tabaktaki yığın ve yemek parçalarının yenilen yemeğin aynı olduğunu düşünen insan parmağını yalamaktan, tabağını sıyırmaktan iğrenmez. Yani tabakta kalan yemekle, parmağındaki yemekle az önce yediğin yemek aynı. Farklı bir şey değil. Dolayısıyla ikisini ayırmanın bir anlamı yok. Parmaktaki veya tabaktaki yiyecekleri bu şekilde değerlendirmekle hem insanın eli ve yemeği kabı geçici bir süre için temizlenmiş hem de üzerindeki kalıntılar kire dönüşmemiş ve böylece onların kötü bir görüntü alması önlenmiş olur. Bırakılsa kokuşacak, daha kötü olacak. Peygamber Efendimizin bu sünneti zikrettiğimiz maddi faydaları yanında çok önemli bir ahlak prensibi olan tevazuğa uygun yaşamayı da sağlar. Temizliği imanı yarısı kabul eden bir peygamberin parmağı yalamayı tavsiye etmesini garip karşılayanlar olabilir. Onlara bu tavsiyenin ne kadar yerinde olduğunu şöyle açıklamak mümkündür. Peygamber Efendimiz her yemekten önce ellerini iyice yıkanmasını, her abdest alışta parmak aralarının temizlenmesini, hilallemek diyoruz buna, hilallenmesini tavsiye etmektedir. Onun sünnetine uygun yaşayan kimselerin parmakları lokanta ve benzeri yerlerde yemek yerken kullanılan çatal ve bıçaktan çok daha temizdir. Resul-i Ekrem Efendimiz ashabına parmaklarını yalamayı söylemekle o günkü maddi imkanlara, yerleşmiş adetlere ve o zamanki anlayışa uygun bir tavsiyede bulunmaktadır. Onun bu tavsiyesi yemeğini bugün çatal bıçakla yemek isteyen kimselere engel değildir. O zaman bugünkü çatalı bıçağı temiz kullanmak, yani yemekten önce güzel temizlemek, yemekten sonra da kirli bırakmamak. Onun üzerindeki yemekleri güzelce temizlemek. Onu o şekilde uygulayabiliriz. Resul-i Ekrem'in yaşadığı devirde ne Arabistan'da ne de dünyanın herhangi bir yerinde yemek esnasında çatal kullanılıyordu. Ansiklopediler Avrupa'da çatalın İslam'dan 10 asır sonra 17. yüzyılda yaygınlaştığını söylemektedir. Yine Avrupa'da kaşık yaygınlaşana kadar çorbanın kase ile içildiği bilinmektedir. Kaşık yokken kase ile içiliyormuş. Efendimiz bereket sözüyle parmağa, çatala, bıçağa, kaşığa bulaşan veya tabakta bırakılan bir kesebesinin kaldırılıp atılmamasına, böylece bir nimetin israf edilmemesine dikkatimizi çekmektedir. Yere düşen yiyeceğe bulaşan çer çöpü temizledikten sonra lokmayı yemek israfı önleme yönelik bir tavsiyedir. Hadisin şimdi ikinci kısmına geçmiş oluyoruz. Orada da Efendimiz yere düşen katı bir yiyecek, işte hurma olabilir bu, farklı bir meyve olabilir veya ekmek parçası olabilir. Bunu artık yere düştü, mikroplandı diye hemen atmamak lazım. Yere düşen yiyeceğe bulaşan çer çöp, bir çer çöp toprak varsa onları temizledikten sonra lokmayı yemek veya o kirlenen kısmını aldıktan sonra kalan kısmını yemek israfı önlemeye yönelik bir tavsiyedir. Bunu herkesin midesi kaldırmayabilir. Lokmayı atmayıp onu kedi köpek gibi hayvanlar yedirmek suretiyle de Efendimizin tavsiyesine uyulmuş olur. Yani israfa dikkat etmek lazım. Bugün maalesef yığınla israf ediliyor. Hem de en pahalı yiyecekler, en lüks yemekler, işte bir insan, şımarık bir insan diyelim, israftan haberi olmayan, ahlakı olmayan bir insan, işte tabağın ucundan az bir şey aldı diye bütün o en kıymetli yemekler, çok pahalı yemekler çöpe atılmakta. Bir düğün sonrasına baktığında kilolarla neredeyse tona yaklaşacak et israf edildiğini görmekteyiz. Bu gerçekten büyük bir yara. Bir tarafta hiç bunu göremeyen, yiyemeyen insanlar varken bir tarafta insanların bunu atması, israf etmesi, işte çocuklara o yemekten alınıp çocukların yemeyişi, o yenmeyen yemeklerin hep çöpe atılması, bunlar büyük yaralarımız gerçekten. Bunlar için bir çözüm bulmak gerekiyor. Bunlar üzerine düşünmek gerekiyor. Yani herkes üzerine düşünü yapsa tabii ki bu büyük boyutlarda olmaz. Daha küçük telafi edilebilir şekilde olabilir. Dolayısıyla yere düşen lokma, tabakta kalan lokma, bunları israf etmemeye dikkat etmek lazım. Resul-i Ekrem Efendimiz yere düşen yiyeceğe bulaşan toz, toprak gibi zararlı şeyleri eza kelimesiyle anlatmaktadır. Eza, eziyet veren şey. Bu zararlı maddeler gözle görünen bir şey olabileceği gibi mikrop cinsinden çıplak gözle görülmeyen bir şey de olabilir. Hadisimizdeki bu tavsiyenin kapsamı da gözden kaçmamalıdır. Tabii ki ıslak bir yere düştüyse, yerdeki sudan, kirli sudan bir şey aldıysa bu yiyecek, ona göre davranmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin lokmayı şeytana bırakmamak sözünü şöyle anlayabiliriz. Yere düşen lokmayı yemeyip atmak bir israftır. Şeytanın istediği de insanı israfa yöneltmektir. Ayet-i kerimede saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır buyuruyor. Yani şeytan saçıp savuran, israf edenler dost ediniyor, onları seviyor. Bu yolla onları aldatmış, günaha sokmuş oluyor. Dolayısıyla İsrafa düşmek de o lokmayı şeytana bırakmak, şeytanın yolunda gitmek, ona dost olmak anlamına geliyor. İsra suresi 27. ayet-i kerime. Düşen lokmayı yememenin, yağlanan parmağı yalamamanın bir diğer sebebi de kibirdir. Bugün öyle bir anlayış da var. İşte insanlar tabağındaki yemeğin tamamını yerse adeta işte görgüsüzmüş, çok açmış gibi düşünülür diye mutlaka tabağın dibinde bir şey bırakmak gerekir. Böyle bir insanlar arasında yazılı olmayan bir örf, adet gelişmiş bugün. Bu da çok yanlış. Yani israfa razı oluyor ama işte insanlar ne der? Aç kalmış der, görgüsüz der. Bununla alakası yok. İnsan acizdir, acıkır. Acıkan insan da çok yiyebilir. Maksat da zaten çok yemek değil, israfı önlemektir. Az alırsın, yiyeceğin kadar az yersin. Acıktıysan az, acıktıysan çok, acıktıysan çok alırsın. Dolayısıyla bu da tam bir gurur, kibir meselesi. Gururdan kaynaklanan bir davranış. Onun için en büyük mütekebbirin şeytan olduğu unutulmamalıdır. En kibirli, kibirle ayağa kayan şeytandır. Düşen lokmayı kibirlenip değerlendirmemek, bir manada şeytana benzemek ve onun keyfince hareket etmek olur. Cenab-ı Hakk'ın imkanla servet vererek insanı refaha kavuşturması onu hiçbir zaman şımartmamalı, tevazudan uzaklaştırmamalıdır. Hadisten öğrendiklerimiz: 1. Yemekten sonra parmaklarda ve tabakta kalan besinleri son kırıntısına kadar değerlendirmeli, hem onları hem de yere düşen yiyecekleri atarak şeytanı sevindirmemelidir. Şeytan neye sevinir? Bir müddet sonra biz zor duruma düşeceğiz de ondan. Yani şeytanın maksadı insanı helak etmektir. İnsan israf neticesinde bir müddet sonra zor duruma düşecektir. Bu dünyada olmazsa ahirette bunun hesabını verecektir. Ya dünyada ya ahirette, ya ikisinde de bir sıkıntı çekecektir. Yani israfın sonu ya dünyada ya ahirette veya ikisinde birden sıkıntı çekmektir. 2. İnsan her zaman olduğu gibi yemek yerken bile ezeli düşmanı şeytandan sakınmalıdır. Besmele ile başlamalıdır zaten. 3. Allah'ın verdiği nimet hiçbir şekilde israf edilmemelidir. İsraf etmemek lazım. Çünkü o nimet Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Ben kazandım, benim malım gibi düşünceler yanlıştır. O bizim işte cüz'i bir sebeple sarılmamız, vesile edilerek Cenab-ı Hakk'ın verdiği, yarattığı, yani yaratıcı Allah bir defa senin çalışman da ona bir sebep oluyor. Yoksa onun karşılığı değil. 4. Yemeğin bereketinin nerede olduğu belli değildir. Bereket belki yalanacak parmakta, belki silinecek tabaktadır. Mümin hiçbir bereketi kaçırmamalı, onu elde etmeye çalışmalıdır. Bu da manevi bir şey tabii ki. Bugünkü materyalist insanlara bunu anlatmak da zor olabilir belki. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi başıboş bırakmış değil. Her şeyin mutasarrıfı Allah'tır. Her şey Allah'ın tasarrufu altında da. Dolayısıyla insanların davranışına göre, o yemeği temizlemesi, tabağı temizlemesi, parmağını yalamasına göre Cenab-ı Hak ona bereket verir veya bereketi kaldırır. Dolayısıyla ya ne alakası var, gözle görülen bir şey yok, bunda bereket bunun neresinde gibi böyle materyalist bir düşünceye sahip olmaktansa imanlı bir mümin gibi düşünmek, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi gördüğünü, gözettiğini, kalplerdeki niyetleri bildiğini hiçbir zaman unutmamak gerekir kıymetli dinleyenler. 610. hadis-i şerife geldik. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah Teala'nın gönderdiği her peygamber mutlaka koyun gütmüştür. Mâ be'asallahu nebiyyen illâ ra'al ganem buyurmuş. Bunun üzerine sahabiler, siz de mi güttünüz ya Resulullah diye sormuşlar. Ve entüm ve ente diye soruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Mekkelilerin koyunlarını Kararit tarafında güderdim buyurdu. Naam kuntu er'aha ala kararita li ehli Mekke. Tevazu konusu olduğu için Efendimizin mütevazi bir şekilde çobanlık yaptığını, koyun çobanlığı yaptığını ifade ediyor. Çobanlık zaten tevazu göstergesidir. Koyun çobanlığı ise daha da fazla bir tevazu göstergesidir. Deve çobanlığında biraz daha kibir olduğunu yine Efendimiz söylüyor. Açıklamalar: koyun gütmek tabii hayattan uzak yaşayanların küçümsediği bir iştir, çobanlık. İşte konuşurken dağdaki çoban, dağdaki çoban diye insanlar konuşur ama bir dağdaki çoban görmemiştir, onunla bir konuşmamıştır. Onlarla konuşsa hakikaten ne irfanlar olduğunu, ne düşünceler, ne anlayışlar olduğunu görüp kendisinden utanır. O dağda gezen insanlarla da bir sohbet etmek, onları da bir dinlemek gerekir. Yani onlar da Allah'ın yarattığı kullardır. Allah onları unutmamıştır dağda yani. Şehirdekilerle meşgul olup da. Onlara da lütuf ve ihsanlarda bulunur. Onların da kalplerine ilhamlar verir, güzel duygular verir. Dolayısıyla onlardaki o güzel duyguları, anlayışları, idrakleri de avlamak, onlardan da istifade etmek gerekir. Çobanlık hayatta bir iş yapmayan, hiçbir meslekte dikiş tutturamayan kimselerin başvurduğu bir meşgale olarak zannedilir. Halbuki öyle değildir. Yani her işin bir sanat yönü vardır, ilmi vardır. Her işi kaliteli insanın yapması lazım. Hiçbir iş tutturamayan adam çobanlıkta da başarılı olamaz. Hiçbir işte dikiş tutturamayan, hiçbir iş yapamayan adam çobanlığı da güzel yapamaz. Koyunları kurtlara kaptırır, hayvanları güzel yerde otlatmaz. Dolayısıyla bir iş yapamadım, bu iş yap bari denilmez. Yani bir insan bir iş yapamıyorsa hiçbir iş yapamaz. Bakıyorsunuz işte hiçbir iş yapamadı, gel bari imam ol camiye. Bakıyorsunuz o adam namazı da berbat ediyor, cemaati de camiyi de. Bugün öyle bir anlayış da oldu maalesef. Aslında camiye en kaliteli insan, en bilgili insanlar imam olması gerekiyor. Müezzin olması gerekiyor. Çünkü orası Allah'ın evi, Müslümanların merkezi. Halbuki Allah Teala insanların arasından seçtiği, o toplumun en değerli ferdi olarak benimsediği has kullarına, peygamberlerine koyun güttürmüştür. Peygamberlerine çobanlık yaptırmak suretiyle onlara insanları güdecek kimselerde bulunması gereken yöneticilik vasfını kazandırmıştır. İdarecilik vasfını. Çobanlığın peygamberlere sağladığı pek çok faydadan biri de herkesten çok peygamberlerde bulunması gereken tevazuu, onların ayrılmaz bir vasfı haline getirmesidir. Tevazu, sabır. Resul-i Ekrem Efendimizin bir zamanlar Mekke'de koyun çobanı yaptığını söylemesi bile onun tevazuunun bir delilidir. Utanıp gizlemek, saklamak yerine bunu açıkça söylemesi bir tevazu göstergesidir. Hadisten öğrendiklerimiz Allah Teala peygamberlerine yönetme sanatını öğretmek için onlara çobanlık yaptırmıştır. Hayvanlarda bile ne hissiyat olduğunu çobanlık yapanlar bilir. Ben de küçüklüğümde çokça yapmıştım çobanlık. Ortaokul, lise bitirinceye kadar ben de çobanlık yaptım. Küçükbaş çok az ama daha çok büyükbaş hayvanlarla ilgili. Hakikaten onların her birisinin ayrı bir ahlaka sahip olduğunu, hayvanların farklı hissiyatları olduğunu o esnada görüyorduk. Çünkü akşama kadar onlarla beraberiz. Onların farklı farklı davranışları, farklı farklı huyları, karakterleri izlenmeye, incelenmeye değer gerçekten. Çok şeyler görmüşüzdür yani. Dolayısıyla o da ayrı bir alem. İnsan her şeyden istifade edebilir, her şeyden bir şey öğrenebilir. Her insandan olduğu gibi her varlıktan da öğrenebilir. Dolayısıyla hayvanlardan da insanın öğreneceği çok şeyler çıkar. Peygamber Efendimiz bir zamanlar çobanlık yaptığını söylemekten çekinmeyecek kadar mütevazı bir insandı. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer paça ve kürek eti yemeye davet edilsem derhal giderim. Şayet bana kürek veya paça hediye edilse hemen kabul ederim. Yani hediye, verilen hediyeyi küçük görmemek. Resul-i Ekrem Efendimizin paça ile kürek kemiğini yan yana zikretmesi anlamlıdır. Kürek eti ne kadar makbul ise paça, Arapların o nispette değer vermediği bir yemekti. Arapların adama paça verince senden kürek eti ister atasözü de bu farkı göstermektedir. Paça verince kürek ister işte, elini verince kolunu kaptırsın gibi. Efendimiz de etler içinde en fazla kürek etini severdi. Ön kol yani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz tevazunun parıldadığı bu sıcak ve samimi sözleriyle dostça geçinmenin önemine işaret etmektedir. Şu fani dünyada en değerli ve Allah katında en makbul iş insanlarla iyi geçinmek olduğu için iyi münasebetleri geliştirecek, dostlukları pekiştirecek davranışlara önem vermelidir. Dostluğu hazırlayan ve pekiştiren şeylerden biri de hediyeleşmektir. Bir arkadaşımızın veya komşumuzun bize hediye ettiği şeyi beğenmeyebiliriz. Fakat burada önemli olan arkadaşın veya komşunun bizi hatırlaması ve ikrama değer bulmasıdır. Bizi ikrama değer bulmasıdır. Çam sakızı çoban armağanı sözüyle de ifade edildiği gibi verilen şeyin değerine veya değersizliğine değil bize verilmiş olmasına bakmak gerekir. Yani hediye almayınca da gönül kırıklığı olabilir. Resulullah Efendimiz Müslüman kadınlara komşunun ikram ettiği şey ne kadar önemsiz olsa bile onun hor görülmemesini tavsiye buyurmaktadır. Çünkü Müslüman mütevazı insandır. Kendini beğenip önemsemenin, başkasını hakir görüp küçümsemenin din dışı bir davranış olduğunu bilir. Ve öyle bir hareket aklından bile geçmez. Hadis-i şerif bize hediyeleşmenin makbul ve meşru bir hareket olduğunu göstermektedir. Tehadav tehabu. Hediyeleşiniz ki sevginiz artsın. Buyuran Nebi Ekrem Efendimiz hem hediye alır hem de karşılığında bir hediye verirdi. Hediyeleşmenin insanları birbirine nasıl yaklaştırıp sevdirdiğini anlatmak için de hediyeleşiniz zira hediye kalpteki kin ve nefreti yok eder buyururdu. Hediyeyi veren ve alan bunu bir sünnet olarak yaparsa hediyenin azlığına, çokluğuna, değerli veya değersiz oluşuna bakmaz. Yani buna bakmak zaten değersiz dünya malına bakmak, onun seviyesine düşmek demektir. Ama o dünya malını verdiren kalbi duyguya bakarsan daha ulvi bir şeye bakmış olursun ve sen de yücelmiş olursun. Hediye verirken riya, gösteriş, çıkar gibi duygular araya girerse hediyeden beklenen netice alınmaz. Hadisimizde işaret buyurulan bir hususta kendisine ne ikram edileceğine bakmadan davete gitmektir. Bu da bir hediye sayılır. Davete gitmek. Bunu bir başka hadiste Efendimiz daha açık bir şekilde ifade etmekte ve çağrıldığınız zaman davete gidiniz buyurmaktadır. Sosyal münasebetlerin gelişmesinde, insanların birbirleriyle kaynaşmasında davetin ve davete gitmenin önemli yeri vardır. Zengin, alim ve toplumda önemli yeri olan bir kişi, fakirin davetine katılmakla hem onu sevindirmiş, hem davete gitmemeyi kendine telkin eden gururlu nefsini yenmiş, hem de Allah'ın rızasını kazanmış olur. Yani demek ki hayatın her alanında mütevazı olmak gerekiyor. Hediye alıp verirken, davete gidip gelirken, tevazu ile hareket etmek, Allah'ı razı etmek, Allah'ın kullarını gücendirmemek gerekir kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.